Ayrım 21. Osmanlı'da seks. Murat Bardakçı, sayfa 209. İlk jigololar. İstanbul halkı için seks skandalları sık rastlanan olaylardandır. İmparatorluk tarihinin hiçbir döneminde engellenememiş olan yasak ilişkiler, İstanbulluların diline her zaman pelesenk olmuş, şehir dedikodularla çalkalanmış, hadiseler üzerine bazen destanlar bile yazılmıştır. Yavuz Sultan Selim zamanında meydana gelen ve tarihlere Badi Bey'in karısının vukuatı şeklinde geçen olay da bunlardan biridir. İstanbul'da kayıtlı ilk fahişelere Kanuni Süleyman zamanında rastlanıyor ama jigololar daha da önce ortaya çıkıyor. Yavuz Selim'in iktidar yıllarında. Badi Bey dönemin milli kahramanıdır. Fetihler yapmış bir aileden gelmektedir. Cesaretiyle muharebe planları hazırlamaktaki ustalığıyla ve kazandığı zaferlerle halkın gönlünde taht kurmuştur. Ama karısından dertlidir. Büyük bir servetin sahibi olan kadın varını yoğunu genç erkeklerle yemekten başka bir şey yapmamaktadır. Badi Bey Semendire Bey'i iken karısı Üsküp'te oturmakta ve gününü bir delikanlıyla beraber geçirmektedir. Dedikodular artınca evi basılır, sevgilisiyle beraber aradan kılıç geçmeyecek vaziyette yakalanıp kadının önüne çıkartılır. Delikanlı kadınla olan yasak aşkını itiraf eder. ''Bana para veriyor, şık elbiseler alıyordu'' gibisinden sözler söyler. Ve böylelikle tarihlere İstanbul'un ilk jigolosu olarak geçer. Ama Badi Bey'in karısının ortaya yeni çıkan bu meslekte taraf olması, Bey'in mahkemeyi izleyen yakınlarının kanına dokunur. Kadı kararını tam açıklayacağı sırada mahkeme salonundakilerden biri kılıcını çeker, önce delikanlıyı biçer, peşinden de 6 kişiyi basılan evin kapıcılarını ve hanıma erkek bulmakla görevli kadınları kadı efendinin gözleri önünde doğrar. Mahkeme mezbahaya dönmüş ama kadı da büyük bir dertten kurtulmuştur. Milli kahraman sayılan bir kişinin karısıyla ilgili davanın söylentileri ay yuka çıkmadan suçluların biri hariç tümü ortadan kalkmıştır. Kadı diplomatça bir karara varır. Olayda asıl suçlu olan Bali Bey'in karısını Üsküp'ün ileri gelen yöneticilerinden birinin gözetimine verir. Ve asıl rezalet bundan sonra yaşanır. Kadın kendisine göz kulak olmakla görevlendirilen kişiye haber bile vermeden Üsküp'ten kalkar İstanbul'a gider. Dellakoğlu diye tanınan genç bir hafızla düşüp kalkmaya başlar. Üstelik bir de çocuk doğurur. Dedikodular yine başlar. İstanbul kadısı hafızı huzuruna getirir. Herkesin gözü önünde bir meydan dayattırır. Kellesinin gitmesinden korkan genç sevgilisine haber vermeden Edirne'ye kaçar. Ama orada sıtmaya yakalanıp ölür. Bu sevgilisi de elinden giden Bali Bey'in karısı artık zıvanadan çıkmıştır. Edirne'ye genç hafızın mezarını ziyarete gider. Ziyaret etmekle kalmaz, mezarı açtırır, cesedi saatlerce seyreder. Bir iddiaya göre başka şeyler de yapar, sonra İstanbul'a döner. Bu defa da merhum hafızın kardeşiyle yaşamaya başlar. Gözleri önünde cereyan eden bu rezaletlere bir son vermek gerektiğini düşünenler olayı ayrıntılarıyla Padişah Yavuz Selim'e rapor ederler. Kemerveş adlı bir cariyesi vardır ve Ferayet adlı bir Çerkez kulu vardır. Pezevenklik edenler bunlardır deyip sarayın işi halletmesini isterler. Yavuz Selim'in ne karar verdiğini bilmiyoruz ama İstanbul'da böylesine yer yerinden oynarken Bali Bey başkentten binlerce fersah uzakta, olup bitenlerden belki haberli, belki de habersiz, devletine hizmet etmekte ve fetihlerini sürdürmektedir. Dul sayısında rekor. 1577'de Kuklacı Mustafa adındaki bir muhabbet tellalının sebep olduğu hadise ise İstanbul'daki dul sayısının artmasına yol açar. Mustafa çeşitli semtlerden topladığı 9 delikanlıyı bir hana yerleştirir, saçlarını uzatır, kadın kıyafetine sokar ve bazı kibar konakları da terzi, çarşafçı, falcı görüntüsü altında götürmeye başlar. İş önceleri iyi gider. Hem konakların evli sahibeleri hem delikanlılar hem de kuklacı Mustafa memnundur. Ama gün gelir bu delikanlılardan birinin gittiği ev basılır. Delikanlının dili falakada hemen çözülür. Aynı gün Mustafa'nın kaldığı han basılır, içerideki diğer delikanlılar da yakalanır. Mustafa ve uzun saçlı gençleri imparatorluğun değişik yerlerine sürülürler. Fesadın başı ezilmiştir ama bu kez İstanbul'da konağı olan beyleri bir evhamdır alır. Uzun saçlı boyalı delikanlıların kendi konaklarını da ziyaret edip etmedikleri hepsine dert olur. Ya benim eve de geldilerse düşüncesi içlerini kemirmektedir. Derken en kolay çareyi bulur ve karılarını peş peşe boşarlar. Kurunun yanında yaş da yanmış ama İstanbul erkeklerinin içi rahatlamıştır. Bab-ı Ali'de cümbüş var. Osmanlıca sözlüklerde Arapçadan gelme zarif kelimesinin çoğulu olan zürefanın lezbiyen, sevici demek olduğu yazılı. Tarih kitapları bu merakın İstanbul'da her dönemde ve özellikle yüksek kesimde revaçta olduğunu anlatıyor. Kahramanlığını kadın düşkünü kadınların yaptığı birçok gerçek olayı hikaye ediyorlar. Sadaret kaymakamı Osman Paşa'nın karısının öyküsü de bunlardan biri. 1810 yılında sadaret kaymakamlığına yani sadrazam vekilliğine getirilen Osman Paşa'nın en büyük zaafı İstanbul'un en namlı sevicilerinden olan karısına aşırı düşkünlüğüdür. Paşa karısının yanında el pençe divan durmakta, bir dediğini iki etmemekte, yetkisi ölçüsünde devletin bütün imkanlarını kadının emrine seferber etmektedir. Karısı genç bir çingene rakkasiye gönül vermiş, Bab-ı Ali hareminde her gece etraftaki evlerden rahatça işitilen müzikli toplantılar, sakinliğini genç kızların yaptığı içki meclisleri düzenlenir olmuştur. İmparatorluğun padişahtan sonra gelen adamına vekalet eden Osman Paşa'ya düşen görev ise karısının sevgilisine bol gelir getiren çiftlikler bulmak ve tapularını çingene kızın üzerine geçirmektir. Bu durum aylarca devam eder. Mahalle halkı da hükümet merkanı da huzursuzdur. Dedikodular padişah 2. Mahmud'a kadar gider, saraydan bir ferman çıkar. Karısına sahip olamayan kişi devlete hiç olamaz denilir. Osman Paşa görevinden alınıp ve Limni'ye sürülür. Karısı devamlı bir gözetim altında bulundurulmak üzere Bursa'ya gönderilir. Çingene kızı da tenha bir yerde boğdurulur. Mahallenin namusu. Osmanlılarda fuhuşun önlenmesi işinde sadece subaşı, asesbaşı gibi kolluk kuvvetlerine değil, mahalle halkına da görev düşmektedir. Ve bu genellikle fuhuş yapıldığı belirlenen evlerin cümbür cemaat basılması şeklinde olur. Baskın kahvede planlanır, kolluk kuvvetleri ve imamla beraber düzenlenir. Kadının namahrem bir erkekle beraber olduğu evin kapısına dayanan kalabalığın başkanı mutlaka imamdır. Kapıyı önce o vurur, içeriye ilk adımı da o atar. Erkek arka kapıdan veya pencereden kaçamadıysa ele geçirilir. Giyinmesine izin verilmez, üzerinde ne varsa öylece dışarıya çıkartılır. Bir eline ayakkabıları, bir eline de elbiseleri tutuşturulur. Önce zabıta karakoluna götürülür, mahallenin gözü önünde ve ibreti alem için güzelce bir falakaya çekilir. Sonra kadı efendinin huzuruna çıkartılır. Kadınla orada yüzleştirilir ve şeriata göre cezası neyse verilir. İhbarların asılsız çıktığı, baskınların sonuçsuz kaldığı da olur. Baskınları anlatan tarihçiler, romancılar ve hiciv yazarları böyle bir durumda tüm sorumluluğun İmam Efendi'nin üzerine atıldığını ve "Biz zaten böyle bir şeye ihtimal vermiyorduk ama Hoca Efendi aklımızı çeldi" dendiğini söylüyorlar. Padişahı inleten cariye. Ceviz oda kapısının altın tokmağını kurcalayan genç adam kapının kilitli olduğunu anlamış, "Aç, ne olur aç" diye fısıldamaktadır. İçeriden hırçın bir kadın sesi gelir. "Açmıyorum işte, açmıyorum, açmayacağım." "Ama neden?" "Sen bana edepsiz demişsin, edepsizler böyle yaparlar. Bu gece benim odama giremezsin." Genç adam sinirlendiğini belli etmemeye çalışarak ayaklarının ucuna basarak kapının önünden ayrılır, kendi yatak odasına döner. Yatak irisi döşeğinde o geceyi yalnız geçirecektir. Reddedilen genç adam sıradan bir erkek değil, dünyanın en geniş imparatorluklarından birinin hakimi, Osmanlıların 31. hükümdarı Abdülmecid'dir. Ceviz kapının arkasından "Bu gece odama giremezsin!" diye haykıran hırçın kadın ise gönlünü kaptırdığı cariyesi Serfiraz Hanım. Abdülmecid paşalarıyla o sabah günlük işlerden olan saray dedikoduları yaparken söz Serfiraz'a gelmiş, padişah cariyesinin aşırı masraflarından bıktığını söylemiş ve ağzından "Edepsiz karı çok para harcıyor!" diye bir söz çıkmıştır. Sarayın vıdı vıdı çarkları hemen dönmeye başlamış, Serfiraz Abdülmecid'in sözlerinden birkaç dakika sonra haberdar olmuştur. Padişahın kaderinde o gece yalnız yatmak vardır. Yatak odasının kapısında olup bitenler, iki kişi arasında konuşulan şey sır değildir sözünü doğrularcasına bir anda İstanbul'a yayılır. Artık hemen herkes cariyenin padişahı o gece nasıl reddettiğini konuşmaktadır. Kaba karem ağası Tahsin'in başına patlar. Hadım edilmiş zavallı zenci saraydan kovulur, bir gemiye bindirilip Kıbrıs'a sürgüne gönderilir. Yerine de Hayrettin Ağa getirilir. İş bu kadarla da kalmaz. Haremde bu olup bitenlerden birkaç gün sonradır. O dönem İstanbul'un seçkin semtlerinden sayılan Beşiktaş'tan Ihlamur Sarayı'na uzanan, iki yanı ağaçlıklı yolda yürüyen feraceli hanımlarla onları belli etmeden izlemeye çalışan, feslerini yana devirmiş ince bıyıklı ve redingotlu beyler canhıraş bir feryatla irkilirler. Yolun iki yanındaki ahşap evlerin konak yavrularının cumbaları gıcırdayarak açılır. Meraklı yüzler caddede ne olup bittiğini anlamaya çalışırlar. Bir genç yerde kanlar içerisinde yatmakta, ellerindeki kanlı bıçakları bir yana atarak koşmaya başlayan hırpani kılıklı iki kişi ara sokaklarda gözden kaybolmaktadır. Olay İstanbul'un seçkin ve özellikle saraya yakın çevrelerinde bomba gibi patlar. Yıllardan 1855 ve Abdülmecid'in devri iktidarıdır. Padişahı odasının kapısından geri çevirmekle isim yapmış olan Serfiraz, Beşiktaş'ta oturan ve küçük Fesli diye anılan bir Ermeni gencine gönlünü kaptırmış ama sevgisine karşılık alamayınca intikama kalkışmış, önce Beyoğlu'ndaki bir kahvede öldürtmek istemiş, sonuç alamayınca da Beşiktaş çarşısında bıçaklatmıştır. Sevgili küçük Fesli diye anılan genç bir Ermeni müzisyenidir. Beşiktaş'ta bugünkü çarşı içi caddesinde oturmakta ve Yıldız Köşkü'nde kalan Serfiraz'la haftada birkaç kez buluşmaktadır. Bir gün Beyoğlu'ndaki müzisyenler kahvesinde arkadaşlarıyla çene çalarken içeri giren bir Hırvat tarafından yaylım ateşine tutulur ama hafif yaralanır. Ailesi küçük Fesli'yi adalardan birine kaçırır. Ama Serfiraz ille de Fesli'mi isterim diye tutturunca yeniden Beşiktaş'a döner. Ancak aşkları bu defa kısa sürer ve padişaha ortaklık eden Ermeni genci bir gece çarşı içinde iki kişi tarafından bıçaklanır, ertesi gün de ölür. Ailesi işin peşini bırakmaz. Ermeni cemaati İstanbul çapında özel bir soruşturma başlatır. Üstelik birkaç gün içinde katillerin kimliği ortaya çıkartılır. Asıl rezalet o zaman yaşanır. Dedikodular katillerin bizzat saray tarafından kiralandıklarını itiraf ettikleri yolundadır. Ermeni gencinin ailesi dedikodulardan yola çıkıp İstanbul'daki İngiltere, Fransa ve Rusya büyükelçiliklerine dilekçeler verir. "Oğlumuzu padişah öldürtmüştür," derler. Dilekçe Serfiraz'ın aşkını kıskanan padişah, kiralık katiller tutup oğlumuzun canına kıydırdı. Aslında oğlumuz cariyeye başını çevirip bakmazdı. Ama Serfiraz adamlarını eve gönderip Fesli'mizi rahatsız eder saraya çağırırdı. "Evladımız boş yere canından oldu, saray bize tazminat versin," deyip gitmektedir. Neyse ki Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa'nın üç büyük devleti arasındaki siyasi ilişkiler o günlerde iyi seyretmektedir. Elçilikler küçük Fesli'nin ailesinin verdiği dilekçelerin üzerinde durmazlar, mesele de kapanır. Ahlakı kim bozdu? Tarihçilere göre İstanbul bir zamanlar ahlakına gayet düşkün ve gayet namuslu bir şehirdir. Ama bu namusu ve zarafeti Kahire'den gelen Mısır sosyetesi bozmuştur. Tahtta yine Abdülmecid vardır. Mısır valisi Abdullah Paşa'nın çevresindeki zenginler İstanbul'a akın etmeye başlarlar. Çok paralar harcayıp konaklar, yalılar alır ve bunları Paris'ten getirttikleri eşya ile döşerler. O zamana kadar kafes arkasında yaşayan İstanbul kadınları Cevdet Paşa'nın deyimiyle bu Mısır döküntüleriyle aşık atmaya başlar. Kavalalı hanedanından Zeynep Hanım'la israf yarışına çıkarlar. Mısırlılar artık her alanda taklit edilmekte, sefahat kapısı ardına kadar açılmaktadır. İstanbul sosyetesi boğazına kadar borca girer ve bu işten en çok günümüz Tahtakale çevresinin ataları olan Galata bankerleri kârlı çıkar. Borçlular arasında ilk sırayı saraylı hanımlar almaktadır. Sultanlar Tanzimat'ın da etkisiyle hem Mısırlı hem de Avrupalı prenseslerin hayat tarzlarına imrenerek sırtlarına o dönemde yeni moda olmuş feracelerini geçirir, gündüzleri kuyumcu dükkanlarını boşaltır, geceleri de sandallarla boğazda mehtap seyrine çıkarlar. Mehtap seyrinin pek bir zararı yoktur ama kuyumculardan gelen faturalar arttıkça artar ve sarayı gırtlağına kadar borca sokar. Sadece Refika Sultan'ın borçlarının toplamı 60 bin kese altındır. Abdülmecid önce kız kardeşlerine ve kızlarına nasihat etmeyi, savurganlıktan vazgeçmelerini söylemeyi dener ama sultanlardan hiçbirine sözünü geçiremez. Sultanları yola getirmenin yolunun kocaları olan damat paşaları yola getirmekten geçtiğini düşünür. 1858 Temmuz'unun bir günü hışımla Baba Ali'ye gelir, bütün damatları karşısına dizer. "Hareketleriniz artık namusuma dokunur oldu," diye söze başlar. "Karılarınıza sahip olun, yoksa alim Allah hepinizi dövdürürüm. Sultanlar gece mehtapta gezerlermiş. Benim gece mehtapta gezer kızım yoktur. Hepsini reddedeceğim. Karılar akıllarını başlarına toplasınlar," der. Refika Sultan'ın kocası Mehmet Ali Paşa'ya döner. "Hain herif," diye aykırır. "Avrupa'da düello diye bir adet varmış. Gel seninle karşılıklı geçip tabanca atalım." Sosyal hayattaki bu değişiklik sadece harcamalarda kalmaz. Döşek yoldaşlarının cinsi de değişir. O zamana kadar delikanlılardan bazı hoşlanan paşalar ve beyler birdenbire kadınlarla düşüp kalkmaya başlarlar. Cevdet Paşa'nın 2. Abdülhamid'e sunduğu raporlardan oluşan maruzat bu değişmeyi şöyle anlatıyor. Kadın merakı arttı, erkek düşkünleri azaldı. İstanbul'da öteden beri yakışıklı delikanlılara yönelen ilgi kadınlara, kızlara döndü. Beyler Kağıthane ve Bayezid'de yeni bir usul yarattılar. Artık arabayla gezen kadınlara işaretler gönderiliyordu. Ama gelenekleri bozmayan ve alışkanlıklarından taviz vermeyen iki kişi vardır. Birkaç kez sadrazamlık makamına geçmiş olan Ali ve Kamil Paşalar. Her iki paşa modaya uyup kadınlarla birlikte olmayı reddeder ve yakışıklı gözdeleriyle konaklarına kapanırlar. Ali Paşa'nın gözdesinin ismi de Ali'dir. Mısırlılar gelmeden sadrazamlık maaşıyla gül gibi geçinip giden çift birden geçim sıkıntısına düşüverir. Genç Ali de Mısırlı hanımlara uyarak sağa sola para saçmaya başlar. Ayda 4000 altın harcamaktadır. Eski sadrazam gırtlağına kadar borca batar. İmparatorluğun yıllarca ikinci adamı olan Ali Paşa, bir yandan yabancı elçiliklerin duymasını önlemek için delikanlı sevgilisini olabildiğince ortalarda göstermemeye çalışmakta, bir yandan da gözdesinin yaptığı borçları ödeyebilmek için ailesinden yadigar kalan birkaç parça mücevheri Galata bankerlerine bozdurmaktadır. Hanedanın damatları da başka havadadır. Mesela 2. Mahmud'un kızı Atiye Sultan'ın kocası damat Fethi Paşa. Paşa kayınbiraderi Abdülmecid'in gözüne girebilmek için padişahın cinsel gücünü arttırmayı kendisine görev edinir. Avrupa'dan kuvvet macunu benzeri ilaçlar getirtip hükümdara içirir, böylelikle resmi görevlerinde yükselir. Paşa daha sonra Paris ve Londra'da sefirlik, ticaret nazırlığı, hatta saltanat müsteşarlığı yapacaktır. Şişeler dolusu güçlendiriciler içen Abdülmecid'e gelince, sarayındaki yüzlerce cariyeden bıkar, geceleri kıyafet değiştirip Beyoğlu'ndaki ünlü evlere devama başlar ve 38 yaşında verem olup bu dünyayı terk eder. Son sözü beni karılarımla kızlarım bitirdi olur. 21. ayının sonu. Sayfa 218.